Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimize hamd ederek ve Abdullah İbni Abbas'ın müsnedi, yani onun rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. 2012. rivayet kitabımızda Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı zamanlarda şöyle dua ederdi. Derdi olduğunda, sıkıntılı olduğunda hadisin metninde el-kerb diye ifade ediliyor. Zorluk zamanında şöyle dua ederdi. Yüce ve halim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yeryüzünün Rabbi ve arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati vel aruzi rabbul arşil kerim. Bir daha okuyayım inşallah. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati vel aruzi rabbul arşil kerim. Manasını üzerine düşünerek konuşmaya çalışalım. Allah'tan başka ilah yok. O Allah ki azimdir, yücedir, muazzamdır. Güç kuvvet sahibi olan O'dur. Kimse onunla boy ölçüşemez. Halimdir, merhametlidir, şefkatlidir. Yumuşaklık O'ndan kaynaklanır. Kullarına şefkat doludur. O Allah ki dertler dermanını O'nda bulacak. Sıkıntıları O gönderse de çözüm yine O'ndan olacaktır. La ilahe illallah. Yine Allah'tan başka hayata karışacak kimse yok. Derman verecek yok. İmkan verecek yok, nimet verecek yok. Çünkü o Allah azim olan, kendisi azimdir. Azim olan arşın da Rabbidir o Allah. Yüce olandır, yüce arşın da Rabbidir. La ilahe illallah, o Allah'tan başka ilah yok. Tektir, biriciktir. Söz onun sözüdür. Göklerde Rab odur, yerde Rab odur. İkisi arasındaki Rab odur. Ve kerim olan arşın da Rabbidir. Azim olan arşın Rabbidir, kerim olan arşın Rabbidir. Allahu Teala kendine ait olan bazı sıfatları varlıklar üzerinde de söyler. Bize de kerim der Allahu Teala. Cebrail'e de Allahu Teala isim verir bu şekilde. Arşa da böyle isimler verir. İşte azim Allah ama azim olan da bir arş. Kerim olan Allah, kerim olan arşın da Rabbi, sahibi O'dur. Ve güç Allah'ta, kuvvet Allah'tadır. Çözüm Allah'tadır. Biz de O'ndan bekliyor, O'ndan istiyoruz. Derdimizi söylemeden bu duayı yapıyoruz. O zaten bilmekte ve çözüm O'nda bulunmaktadır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 2020. rivayeti inşallah okuyayım sizlere. Kim aktarıyordu? Abdullah İbni Abbas. Abdülkays oğullarının heyeti Resulullah'a geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bu heyet kimlerden veya bu topluluk kimlerden diye. Onlar Rabia kabilesinden deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heyet hoş gelmiş, topluluk hoş gelmiş, mahcup ve pişman olmayacaksınız buyurarak onları karşıladı. Yani onları mahcup edecek bir şekilde değil, onlar pişman olacakları bir yerle, karşılamayla değil, bilakis mutlu olabilecekleri bir ortama böylece davet etti. Gönülleri hoş eden bir karşılama bu. Yürekler rahatlıkla, korkuyla, tedirginlikle gelmiş olsalar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara böylece merhaba dedi. Ve onları yanına oturttu. Onlar dediler ki, ey Allah'ın Resulü, uzak bir yerden yanınıza geliyoruz. Seninle aramızda kafir Mudar kabilesi de bulunduğu için ancak haram aylarda yani insanların savaşmadığı aylarda, insanların ortak olarak kabul ettikleri bu güvenlik aylarında, ki bu ayları Rabbimiz tespit etmişti gökler ve yer kurulduğu günden bu yana, bu haram aylarda yanına gelebiliyoruz. Bize bir şeyler söyle ki onunla amel ettiğimiz zaman cennete girebilelim ve geride bıraktıklarımıza da bunu bildirelim dediler. Subhanallah. Ne tatlı bir grup, ne hoş bir heyet ve ne güzel bir dertle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Onunla buluşurken, onunla konuşurken kiminle karşı karşıya olduklarını çok iyi biliyorlar. Karşılarındaki Allahu Teala'nın elçisidir. Cennet sorulur ona ve cehennemden kurtuluşun çözümün de yolu ondan bilinir. Onlar da onu sordular. Başkalarına değil, başka şeyleri değil. Bir kralla, bir patrona, bir dünya sahibine konuşmadıklarının farkındaydılar. Dünyanın ve ahiretin nimetleri elinde bulunsa da asıl cennet yolunu tarif edecek kişiyle karşı karşıya olduklarını bildiler. Ondan da onu istediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara cevaplar verecek. Ama Rabbimin izniyle aklıma gelen bir konuyu da ifade edeyim. Bu adamlar bir de dediler ki sorduktan sonra geride bıraktıklarımıza da bunu bildirelim. Yani hem öğrenecekler, bunun bencilliği de yok. Onlar da birer elçi olarak dönecekler kavimlerine ve bunu anlatacaklar, söyleyecekler. Bu yolu yordamı hemen tebliğ edecekler. Bu bize güzel bir sünnet değil mi? Şöyle anlayalım. Kitabımızın önüne oturduğumuzda, Kur'an'ın önüne oturduğumuzda okumak için, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlamak adına onun rivayetlerini, onun sözlerini taşıyan kitapları elimize aldığımızda, Buhari, Müslim, Riyazu Salihin, hangisi olursa olsun elimize aldığımızda niyetimiz cenneti kazanmak, cehennemden sıyırmak, kaçmak ve dünyada da afiyetli bir hayat oluşturmak. Bunu öğrendik, cevaplar bulduk, bunu aktarmamız lazım, bunu başkalarına söylememiz lazım. Bu bizim görevimizdir, biz bir heyetiz. Biz kendi topluluğumuz içerisinde ilk defa ayıkmış, ilk defa anlamışız ki Allah bize çözümler sunacak olan bir elçi göndermiş, ayetlerini bize aktarıyor, kitabının kelimelerini bize söylüyor, yolu yordam bize çiziyor. Onu hemen koşup dinlemeli, bir aralık, bir imkan bulduğumuzda hemen ona ulaşmalı, sonra ondan aldıklarımızı toplumumuza, insanlara götürmeliyiz. Bunu anlayacağız. Ve bu adamlar içecekler konusunu da ona sordular. Yani çünkü boğazdan geçecek olan şeyler önemli. Bunlar başka bir hayatın insanlarıydı şimdiye kadar. Cahillik onları şekillendirmişti. İslam dışı bilgilenmeler onları şekillendirmişti. Kararlarını alırlarken nefislerine, hevalarına, atalarının dinine göreydiler. Ya da toplum ne diyorsa ona göre yaşıyorlardı. Ama şimdi belirleyici Allah olacak. Neyi, ne şekilde, hangi kapta, nasıl içeceklerini Allah karar verecekti. Bunu sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dört şeyi emretti. Dört şeyden de uzak durmalarını söyledi. Onlara tek ve ortağı olmayan Allah'a imanı emretti. Zaten imanlıydılar. Fakat yine de bunu emretti. Çünkü bu en önemli ilkeydi. Hayatlarının önünde olması gereken bu konuydu. Biricik olan Allah'a iman ve diğerlerini reddi. Peki Allah'a iman ne demektir bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bu cümleye alışığız Müslümanlar. Bilseler bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapacağı tarife olan düşkünlükleriyle Allah ve Resulü daha iyi bilir derler. Ve onlar da böyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Allah'tan başka ilah olmadığına, yani seveceğiniz, korkacağınız, ümit besleyeceğiniz, yardım istenilecek ve kanun koyacak tek varlık Allah'tır diyecek Müslüman. Ve bir de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna, elçisi olduğuna, Allah-u Teala buyruklarını, emirlerini, istediği hayatı bu elçiyle Müslümanlara, insanlara ilettiğine de inanıp şehadet etmek işte imandır. Bunun yanında namazı kılmak, zekatı vermek, Ramazan ayını, çünkü Allah öyle istedi. Başka aylarda da oruç tutabiliriz ama Ramazan farz bir şekilde tutacağımız oruçtur. Ayında tutulacak oruç. Ramazan ayını oruçlu geçirmek ve ganimetten elde ettiğinizin 1/5'ini vermenizdir. Bu Müslümanlara böyle farklı bir ifadeyle ganimetten elde ettiğinizin 1/5'ini vermenizdir. Allah yolunda yapılacak bir savaş var ve bu savaştan elde edilen de 1/5'i Allah ve Resulüne aittir çünkü. Bunu Enfal suresi söylerdi. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabak, testi ve içi oyulmuş fıçılar içinde yapılan şıradan içmelerini de yasakladı. Bunların özel isimleri var. Bunlar Efendimiz sayıyor. Biz bunları şu anda bilmiyor ve kullanma imkanımız olmayan şeyler. Değişik maddelerden yapılmış, odundan, kabaktan, buna benzer fıçılardan şıralar yapıp içmeyi yasakladı. Çünkü bunların şırası şaraba dönüşüyor. Sanırım bundan dolayı Allah en iyisini bilir. Böyle bir yasaklama da geldi. Bunları iyice aklınızda tutun ve geride kalan kabilenize de bildirin buyurdu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tekrar onların istediklerini onlara emretti. Onlar zaten demişlerdi ki geride bıraktıklarımıza da bunu bildirelim diyorlardı. Efendimiz onları tembihledi. Bunları iyice aklınızda tutun ve geride kalan kabilenize de bildirin. Yani vasiyet bu, nasihat bu, öğüt bu. Bunlar iyice akılda tutulacak. Bunları belleyeceğiz. Bunlar zihnimizin ucundan hiç gitmeyecek. Hani iki gözümüzün arasına koyacağımız temel bilgiler ve bunu gideceğiz. Başka Müslümanlara da aktaracağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isteği de buydu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2022. rivayet. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği aktarılmış. Bedir Savaşı'ndan dönünce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kervanı ele geçirmelisin. Çünkü onun hiçbir koruyucusu yoktur denilince Abbas, yani Efendimiz'in amcası, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme seslenerek o senin için uygun olmaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin diye sorunca ashabın bu isteğini Abbas Efendimiz şöyle karşıladı. Çünkü Allah sana iki gruptan birini vaat etti ve vaat ettiğini de verdi. Şöyle anlamaya çalışalım. Bedir Savaşı nasıl meydana geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de. Mekkeliler Şam tarafına bir kervan yolladılar. Bu kervan lojistik bir destek sağlayacaktı Mekke ordusuna. Silahlar, kılıçlar, mızraklar taşıyacak. Böylece Peygamber Efendimiz'e yapacakları bir savaş için yığınak yapıyorlardı. Bunun hazırlığı idi bu kervan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kervanın dönüşünü haber alınca hemen Müslümanlara haber verdi. Müminlerden hazır olanlar ellerine geçirdikleri silahlarıyla hemen koştular Peygamberimizin çağrısına. 300 küsür Müslüman Bedir kuyularına kadar, ki bilebildiğim kadarıyla Medine'ye 100 kilometrelik filan bir mesafe, buraya doğru gittiler. Eksiğimiz fazlamız varsa Allah bizi affetsin. Öylece söylüyorum. Ve oraya kadar Müslümanlar gittiler. Bedir kuyularını ele geçirdiler, konuşlandılar. Bunu haber alan Mekkeliler de, çünkü iki tarafta birbirini sürekli kolluyor, hemen hazırlıkları zaten vardı. 1000 kişilik bir orduyla hızlı bir şekilde Bedir'e doğru aktılar. Yani kervanlarını korumak için onlar da geldiler. Kervan da bu ikisinin, bu iki hareketin farkında olarak bir gece Bedir kuyularına yakın bir bölgeden haber aldı durumu. Yani sanki dağın bir tarafında İslam ordusu, bir tarafında ise kafir ordusu vardı. Ebu Sufyan komutasındaki kervan şöyle duruma baktı ve ikisinin arasından süzüldü, sessizce geceleyin yola devam etti ve Mekke yolunu tuttu. Hatta kervan bu işten sıyrılınca haber de yolladı Mekke'nin kibirli liderlerine. Tamam, bu iş bitmiştir. Siz malınızı korumak için bu savaşa çıkmıştınız. Malınız güvendedir. Güvenli bir şekilde Mekke'ye dönüyorum haberini saldı. Fakat onların gözünü asabiyet bürümüş, gurur büyümüş, kin bürümüş. Biz güçlüyüz havasına şeytan onları gaza getirmişti, kapılmışlardı böylece. Ve Peygamber Efendimiz'e karşı karşıya geldiler. Ve Yevmül Furkan'da, Furkan gününde Allah-u Teala onların işini bu şekilde Müslümanların önünde bitirdi. Yani gözleriyle küfrün yıkılışını, İsrailoğulları nasıl denizi geçtiklerinde Firavun'un suda boğulduğunu gördüler. Mekke'nin müstazafları yani Ammar, Bilal, Abdullah İbni Mesud kendilerine zulmeden o sanadidül küfür dediğimiz elebaşlarının yıkılışlarını gördüler. Rabbim bunu onlara tattırdı. Böylece Rabbimiz güç ve kuvvet sahibi olduğunu onlara gösterdi. Ve bunu yaparken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sana yani iki ordudan birisi diye Allah-u Teala kitabına koymuştu. Birisini vaat ediyor. İkisi değil, birisini vaat ediyordu. Savaş bitince, Müslümanlar kazanınca kimi müminler dediler ki kervan gidiyor ve kervan korumasız. Şimdi onların ensesine çöktüğümüzde onları yakalar ve mallarına da sahip oluruz diye düşündüler. Ama Hazreti Abbas ayeti kerimede geçen şeyi çok güzel bir şekilde anlamış ve dedi ki bu sana mümkün olmaz. Çünkü Allah sana vaat ettiği iki gruptan birisini verdi. Diğerine artık senin şu anda gücün yetmez dedi. Hazreti Abbas bu dönem esirler arasında muhtemelen ki esirler arasında konuşuyor. Bir imanı varsa bile imanı netleştirilmiş durumda değil. Yani ben Müslümanım diye kendini net söylemedi ve fidyesi ödenerek tekrar Mekke'deki hayata döndü biliyorsunuz Hazreti Abbas. Buna rağmen kitaba dair, vahye dair bir bilgisinin olduğunu da görüyoruz. Bu tür haberler bende şunu oluşturuyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelen bütün ayetleri, mesajları, Rabbimizden gelen bilgileri müminlere paylaşmış, müminlere söylemiş, gündem yapmış. Ama Mekkelilere de duyurmuş, kafirlere de, münafıklara da. Bilen, bilerek Müslüman oluyor, küfreden de inadına kafirliğiyle kâfir kalıyor. Bizde ise bilen yok, imanımız da bilerek değil. İnkar ediyor insanlar, inkar edenler de bir okuma, bir bilgi üzere değil. Vahyin bizim dilimizle hem kendimiz için hem de bütün dünya insanı için yeniden gündeme getirilmesi vaktidir. Rabbim bize bunu kolaylaştırsın inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 1923. rivayet. Abdullah bin Abbas aktarıyor bize. Beni Süleym'den bir adam sahabeden bir grubun yanından geçerken onlara selam verdi. Adam koyunlarını sürüyor, güdüyordu. Onlar kendi aralarında dediler ki bu adam ancak sizden korunmak için selam verdi. Bu adam bizden korktu. Bizden kendini koruyabilmek adına münafıkça selam verdi dediler. Ve bu adamı tutup öldürdüler. Koyunlarını alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler. Bunun üzerine Allah-u Teala Nisa suresinin 94. ayet-i kerimesini indirdi. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye, İslam'ını ortaya koyan kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine yani ganimete göz dikerek, koyunlarına göz dikerek, sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimet vardır. Koyunun geçinin önemi var. Daha önce de siz de öyleydiniz. Yani siz de biraz önce belki öldürdüğünüz, Müslümanlığını beğenmediğiniz adam gibiydiniz bir zamanlar. Da Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu ayet-i kerime Nisa suresi 94. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Ve yine Abdullah İbni Abbas rivayetlerindeyiz. 2024. Tavus'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam İbni Abbas'a Allah kendisinden razı olsun geldi. Dedi ki ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Şura suresi 23. ayet-i kerimeyi sordu. Kul la es'elukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba. Şura 23. Ben buna, yani bu yaptığım tebliğe karşılık sizden, Mekkeliler ve dünya insanı belki, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Bu ayetin anlamı nedir diye sordu. Said bin Cübeyr, bununla kastedilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarıdır dedi. Bunun üzerine İbn Abbas dedi ki acele ettin. Çünkü Kureyş'in hiçbir boyu yok ki Resulullah ile bir şekilde akraba olmasın. De ki ben buna, yani yaptığım bu tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum ayeti benimle sizin aranızdaki akrabalığa saygı göstermenizden başka bir şey istemem demektir. Yani akrabalık hatırına, hürmetine beni dinleyin. Başka da bir ücret istemiyorum. Para pul istemiyorum, makam mevki istemiyorum. Ben sadece Allah adına bu dini anlatırım. Fakat aramızda bir akrabalık var. Bari bu akrabalık hatırına bir dinleyiverin beni demektir dedi. Hoş bir meclis. Abdullah İbni Abbas oturuyor. Talebesi Said bin Cübeyr var yanında. Birileri geliyor ve Rabbimizin kelamından soruyorlar. Said de hocasının yanında konuya cevap verebiliyor. Fakat o da onu düzeltiyor. Hoş bir eğitim ortamı, kitabı anlama çabasının bulunduğu ortam bizim için de bir örnek olsun inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. İbn Abbas Efendimiz'den gelen rivayetler ve 2024. rivayeti okudum. 2026. rivayette birlikteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş iken Ebu Bekir onu öptü. Bu bilgiyi bize Abdullah İbni Abbas veriyor. Hazreti Ayşe ile birlikte hem de Ebu Bekir Efendimiz, Efendimizin vefatı sonrasına geldi ve onu alnından öptü diye biliyoruz. Ve hatta şu cümleyi kurduğunu hatırlıyoruz. Ya Resulallah, yaşarken de güzeldin, ölümün de güzel dediğini biliyoruz. 2036. rivayete kadar gideceğiz. Bazen böyle aradan da okuyoruz, sırayla okumuyoruz. Ya aynı rivayetler geçmiş oluyor ya da belki dile getirmekte güçlük çekebileceğimiz ifadeler olabiliyor. Bunları size bırakıyoruz. Burada radyoda konuşma imkanı olan cümleleri sizinle paylaşıyorum. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında "Ey insanlar, bugün nasıl bir gündür?" diye sorunca "Bugün," dediler, "mübarek bir gündür, kutsal bir gündür," dediler. Efendimiz "Bu belde nasıl bir beldedir?" diye sorunca "Bu belde, o da muhterem bir beldedir, kutsal bir beldedir," karşılığını verdiler. "Peki bu ay nasıl bir aydır?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı cevap verdiler. "Bu ay şehrun haramın, kutsal bir aydır, mübarek bir aydır, hürmete değer bir aydır," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hürmetli olan bu beldede, böyle hürmetli olan bu ayda, bu gününüzün mübarekliği, kutsallığı, muharremliği gibi mallarınız ve kanlarınız da birbirinize karşı kutsaldır. Mallarınız, yani canlarınız da, kanlarınız da birbirinize karşı hürmete değerdir, dikkat edilmesi gerekir, haramdır." Bunu birkaç defa tekrar ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını göğe doğru kaldırdı ve birkaç defa da şöyle dedi. "Allah'ım, tebliğ ettim mi? Allahümme, hel bellagtu?" diye tekrarladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Allah'ı şahit tutmak için bu sözü söyledi. Ardından şöyle dedi. "Burada bulunanlar bu söylediklerimi burada bulunmayanlara iletsin. Benden sonra sakın birbirlerinin boyunlarını vuran kafirlere benzemeyin, onlara dönmeyin," dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bulunanlar, burada bulunmayanlar anlasınlar, aktarsınlar. Böylece duyanlar, duymayanlar aktaracak. Belki de duyanlardan aktarılanlar daha güzel amel yapacak. Biz bunu bilmiyoruz ama bizim görevimiz de duyduğumuzu aktarmak. Öğrendiğimizi, anlayabildiğimizi çok kavrayamasak bile, çok amel edemesek bile tekrar tekrar söyleyeceğiz insanlara. Belki bizden sonraki nesiller daha güzel işler yapacaklar umudunda bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Ve gavurlara dönmeyeceğiz, kafirleşmeyeceğiz, onların mantığını taşımayacağız, birbirimizi onlar gibi harcamayacağız. Rabbim korusun, zihnimiz bozulmayacak, kalbimiz bozulmayacak. Ne zaman ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bilgileri canlı tutmayı bıraktık, birbirinin boynunu vuran gavurlara dönüştük. Allah bizi muhafaza etsin, imanımıza Rabbim kemal ihsan etsin, kuvvet nasip etsin inşallah. Tekrar Allah'ı ve Resulünü gündeme alan müminlerden olacağız. 2038. rivayet şöyle. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği aktarılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ilk rekatında hangi sure? Bakara 136. ayet-i kerimeyi okuyor. Biz Allah'a, bize indirilene yani Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Yani biz tarih boyunca Allahu Teala'nın indirdiği tüm vahiy bilgilerine iman ettik. Peygamberlere iman ettik. Onlara verilen her ne varsa kitap, sayfa, amel, hikmet hepsine iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olmuş kimseleriz. Ayeti kerimesini Bakara 136 okurdu birinci rekatte. Ne zaman? Sabah namazının ilk rekatinde. Ardından anlayabildiğimiz kadarıyla bu sünnetinde diye kavrayacağız herhalde. Ya da farzında bilmiyorum. İkinci rekatte ise İsa aleyhissalatü vesselam onların inkarlarını sezince, yani o gün Filistin bölgesinde, Kenan'da, Kudüs'te kafirlerin, yani Romalıların ve Romalılaşmış olan Yahudilerin inkarlarını, kafirliklerini sezince Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir benim dedi. Havariler men ensari ilallah dedi. Havariler biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol biz Müslümanlarız dediler. Şahit ol biz Müslümanlarız dediler. Ayet-i kerimesini yani Ali İmran 52 okudu. Tekrar düşünmemiz gerekecek. Birinci rekatte peygamberlere verilen tüm bilgileri kabul etmek, aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin iman anlatılıyor. Bakara 136. Ali İmran 52'de ise bir peygamberin çağrısına uyan havariler var. Allah'ın dinine kim yardım eder? Biziz, biz diyorlar. Müslümanız, şahit ol buna diyorlar. Sabaha böyle başladığımızı düşünün. Hem ki Allahu Teala'nın tarih boyunca gönderdiği tüm bilgilere ve son gelen Muhammed Aleyhisselam'a verilen Kur'an'a, peygamberimize verilen tüm vahiylere iman ettik. Allahu Teala'nın hayata müdahalesi kesin doğrudur, kabul ediyoruz. Ve öte yandan da biz bu yolun şahidi olacağız. Biz bu yolun destekçisi, yardımcısı olacağız. Bütün hayatı onun için yaşayacağız diye de imanımızı ortaya koyuyor, beyan ediyor, deklare ediyoruz. Ve sabahı böyle olanın günü nasıl olur düşünün. İnşallah biz böyle sabahlayan kimselerden olalım. Bir hadis-i şerifle inşallah bu dersi de tamamlayalım. 2040. rivayet. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği aktarılmış, rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Ali de Hamza'nın kızını alıp Medine'ye gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Hazreti Ali de Hamza'nın kızını alıp Medine'ye gitti. Ancak Hamza'nın kızının velayeti konusunda, yani ona kim veli olacak, onun bakımını kim üstlenecek, Hazreti Hamza'nın şehadeti sonrasında Ali, Cafer ve Zeyd Resulullah'ın huzurunda birbirleriyle davalaştılar. Her birisi kendini şöyle savundu. Ali dedi ki, Allah ona razı olsun, o benim amcamın kızıdır ve Mekke'den onu buraya ben getirdim deyince Cafer de dedi ki o hem amcamın kızıdır hem de teyzesi benim hanımımdır karşılığını verdi. Zeyd ise şöyle dedi. O benim kardeşimin kızıdır. O da bu şekilde talep etti onun velayetini. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i Hamza'ya kardeş kılmıştı. Medine'ye varıldığında Zeyd ile Hamza kardeş olmuştu. Allahu Ekber. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuyu şöyle bağladı. Zeyd'e dedi ki sen hem bizim dostumuz hem de kızın dostusun. Ali'ye sen benim kardeşim ve arkadaşımsın buyurdu. Ama Cafer'e dedi ki hem sima ve hem de huy olarak bana benziyorsun buyurdu. Ben bu rivayetin devamında şu bilgiyi de hatırlıyorum. Eğer yine gelirse okumaya gayret ederim sonraki bilgilerde. Sonuçta Hazreti Cafer'e veriyor Hazreti Hamza'nın kızının velayetini. Çünkü teyze anne gibidir. Ve Cafer'in hanımı biliyorsunuz Hazreti Hamza'nın kızının teyzesi. Rabbim bu şerefli insanlarla hem hadisler olarak onların hayatlarını bu sayfalardan öğrenerek şereflenmeyi bize ihsan etsin. Hem de kıyamet gününde onlara komşu eylesin ki bu hatıraları bir de bizzat onların dilinden öğrenelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.